Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çevirirse, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 2 İsven 1403, Hicri Kameri 21 Şaban 1446, Miladi 20 Şubat 2025, Perşembe. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından İran basından seçmeler, Kalk Önce Sen Öldür podcast'ı, Dünyada Su Krizi Umutta ve Endişeler ve Neşo Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaptırımlardan ve tehditlerden korkmuyoruz dedi. İran ile Azerbaycan Meclis Başkanları görüştü. Dışişleri Bakanı Irakçı komşular önceliğimizdir açıklamasında bulundu. İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan Grossi'nin açıklamalarına tepki. Ve tahtırevançı Siyonistler aptallık yaparsa ağır bir bedel öderler dedi. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı düşmanın yaptırım ve tehditlerinden korkmamamız gerektiğini belirtti. Parsuley, Cumhurbaşkanı düşmanın yaptırım ve tehditlerinden korkmamamız gerektiğini belirtirken, eğer dünya bizi tehdit ediyorsa korkmamalı, aksine daha dirençli olmalıyız. Bu sorunlarla başa çıkmanın yolu da ülkenin elitlerinin, öğretmenlerinin ve üreticilerinin potansiyelinden yararlanmaktır dedi. Farsüde'nin teslim haber ajansından nakden verdiği habere göre, Melard'da bugün Perşembe halkın katılımıyla düzenlenen eğitimde adaletin geliştirilmesi konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, yöneticiler arasında çalışma ve çaba ruhunun güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, sorumluluk sahibi olanlar halkın sorunlarını çözmek için harekete geçmelidir. Bahane üretmek yerine çözüm odaklı olmalı. Eğer her büyük işin öncesinde bir grup insan bu yapılamaz derse asla ilerleme kaydedilemez. Başarının tek yolu irade sahibi olmak ve somut adımlar atmaktır dedi. Cumhurbaşkanı ülkenin kalkınmasının sahada çalışmayı ve halkın katılımını gerektirdiğini vurgularken, eğer sorunları çözmek istiyorsak, masallarımızın arkasında oturmaktan vazgeçmeli, sahaya inerek halkla birlikte çalışmalıyız. Ancak bu şekilde ülke inşa edilebilir. Okul inşa konusunda önemli adımlar attık ve bugüne kadar değerli işler yapıldı ifadelerini kullandı. Pezeşkan dış yaptırımlar ve tehditlere değinirken yaptırımlardan ve tehditlerden korkmamalıyız. İran'ın dünyadaki tek ülke olduğunu varsayalım, başka hiçbir ülke yok. Kendi ayaklarımız üzerinde duramaz mıyız? Büyük işler başarmalıyız. Eğer dünya bizi tehdit ediyorsa korkmak yerine daha dirençli hale gelmeliyiz. Bu sorunların üstesinden gelmenin yolu da ülkenin elitlerinin, öğretmenlerinin ve üreticilerinin potansiyelinden faydalanmaktır. Eğer bu ülkenin ilerlemesi için çabalayan insanlar değer verirsek emin olun ki güçlü bir İran inşa edeceğiz dedi. Konuşmasının sonunda Pezeşkan daha iyi bir gelecek inşa etmek için çaba ve dayanışmanın önemine de vurgu yaparken hiçbir ülke çaba, direnç ve birlik olmadan ilerleyemez ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için geçmiş olsun dileğinde bulundu. Pezeşkian, hastanede tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için sağlık dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanede tedavi gören Papa Francis için acil şifalar diliyor, Yüce Allah'tan kendisine sağlık ve afiyet vermesini niyaz ediyorum ifadelerini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti İslami Şura Meclis Başkanı Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı ile görüştü. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Asya Parlamentoları 15. Genel Kurul kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ile bir araya geldi. İran Meclis Başkanı görüşmede Asya Parlamentoları Genel Kurulu'nun 15.sini düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum ve Asya Meclisi ile birlikte bu ikili toplantının yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu, iki ülke arasında parlamento ilişkilerinden geliştirmesi için büyük bir fırsattır, dedi. İran'ın kesin politikası tüm komşu ülkelerle kapsamlı ilişkide geliştirmektir, diyen İran Meclis Başkanı, iki ülke halkları arasında hakiki ve içsel bir dostluğun bulunduğunu, bu dostluğu da düşman olanların da bulunduğunu belirtip şöyle vurguladı. Bu dostluğu derinleştirmek için çaba sarf etmeliyiz. Ayrıca ekonomik ve transit ilişkilerin geliştirmesine de devam edilmelidir. Karabağ Savaşı gibi zor günlerde halkımız ve İslam Cumhuriyeti lideri Azerbaycan topraklarından kurtuluşunu destekledi. Bugün bu bağların güçlü ve gelişmekte kalması gerekiyor diye belirtti. İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki üçlü ilişkilerin ekonomik alanda enerji ve ekonomik etkileşimlerde etkili olduğunu da belirten İran Yasama Organı Başkanı, Kuzey-Güney Transit Güzergahı ve Avrupa ve Uzak Doğu'ya geçiş iki ülkenin işbirliğiyle geliştirilebilir ve bu üç ülke içinde potansiyel bir imkan sağlayabilir, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin iradesi, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda, özellikle demir yolu ve karayolu taşımacılığı ile enerji taşımacılığı alanında genişletmektir. Her iki ülkenin de demir yolu ve karayolu projelerinin hayata geçirmesine hız vermesi gerekiyor, diye vurgu yaptı. Bölgeye müdahalelere de değinen Muhammed Bagır Galibaf, bölge yabancı güçlerin herhangi bir müdahalesini kabul etmiyoruz. Bölgesel meseleler bölge ülkeleri arasında çözülmeli. 3+3 görüşmeleri düzeyinde meseleler ilerletilebilir ve bölgesel barış ve istikrara da katkı sağlanabilir, dedi. Yasama Organı Başkanı, bölgemizde yeni koşullar ortaya çıktı. Parlamento ilişkilerinden geliştirmesine öncelik vermeliyiz. Toplantıda hazır bulunan iki ülkenin dostluk grupları özellikle ekonomik alanda ilişkilerin geliştirmesine de yardımcı olmalıdır. Sınır ve yol ilişkilerini geliştirmek, sınır pazarları yaratmak, insanların giriş gidişini kolaylaştırmak ve Tahran ile Bakü arasında uçuşları artırmak için çalışmalı ve koşulları yaratmalıyız. Bunlar iki ülke arasındaki ticaret seviyesini de genişletecektir, diye belirtti. Galiba ayrıca iki ülkenin büyükelçiliği, dostluk grubu ve iş adamlarının harekete geçirmesi gerekiyor. Bu gezinin başarısını bu kurallaştırmaların pratikte gerçekleşmesi olmasını umuyorum. Gezilerin ve kararların uygulanmasının kurallaştırmaya yol açmasını da umuyorum, dedi. Görüşmenin devamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iki ülkeli yetkilileri arasında yapılan ziyaretlerin önemine değinirken, Güney Kafkasya'da yeni koşulların yaratıldığı, çok taraflı ve ikili ilişkilerin önemli olduğu konusunda sizinle aynı fikirdeyim dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin politikası bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmelidir. 3+3 görüşmeleri politikasını destekliyoruz. Bölgeye bölge dışı aktörlerin gelinmesi gerginliğe yol açıyor. Ekonomik ve insani meselelerin geliştirmesinde üçüncü ülkelerin bu süreci baltalanmasına da izin vermemeliyiz dedi. Azerbaycan Milli Meclis Başkanı da her iki ülkenin büyük kapasiteye sahip olduğunu ve karşılıklı taleplerini yerine getirebileceklerini, parlamentoların bu politikaları destekleyebileceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Katar Emiri'nin Tahran ziyareti ve İran-Katar istişarelerine değinerek "Komşular bizim önceliğimizdir" dedi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Katar Emiri'nin Tahran ziyareti ve gerçekleştirilen görüşmeler hakkında sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. "Kardeşlerimiz Emir Tamim bin Hamd Al Sani ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi ağırlamak her zaman memnuniyet vericidir. İkili ilişkiler ve bölgesel konular üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik." Irakçı, İran'ın komşularıyla ilişkilerini geliştirmeye verdiği önemi vurgulayarak "Komşular bizim önceliğimizdir" dedi. Dün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd bin Halife Al Sani Tahran'da gerçekleştirdiği ziyarette İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile bir araya geldi. İslam Devrimi Lideri Katar Emiri ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede komşularla ilişkileri geliştirmek İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin politikasıdır ifadelerini kullandı. Ayetullah Hamenei, Pezeşkiyan hükümetinin de açıklanan politikalarından biri komşularla ilişkileri geliştirmektir. Allah'ın lütfuyla bu alanda iyi işler yapıldı ve ilerlemeler sağlandı. Sayın Irakçı Dışişleri Bakanı olarak bu alanda aktif ve dinamik bir rol üstlenmektedir dedi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Rafael Grossi'nin son açıklamalarına yanıt olarak bir bildiri yayımladı. Parsüden Teslim Haber Ajansı'ndan nakden verdiği habere göre İran Atom Enerjisi Kurumu Rafael Grossi'nin son açıklamalarına tepki olarak bir bildiri yayınladı. İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Kamu Diplomasisi ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yayınlanan bildiride şu şekilde: "Ajansın genel direktörü olarak Sayın Grossi'den tarafsız, profesyonel ve siyasi yanlılıktan uzak bir şekilde konuşması ve hareket etmesi beklenmektedir. Ne yazık ki Grossi'nin bazı açıklamaları, özellikle son zamanlardaki tutumu bu niteliklerden yoksundur. Bu durum bu önemli uluslararası kuruluşun tarafsızlık ve profesyonellik çizgisinden saparak itibarını da zedeleyebileceği endişesini de doğurmuştur. Bildiride Amerika ve bazı batılı ülkeler bu kurumu İran'a karşı adil olmayan baskılar uygulamak için kullanmaya çalışmaktadır. Böylesi siyasi ve profesyonellikten uzak açıklamalar onların yasa dışı çıkarları için bir bahane haline gelebilir" ifadelerine yer verildi. İran Atom Enerjisi Kurumu Grossi'nin Japonya'daki basın toplantısında yaptığı açıklamalara değinerek kendisinin İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını kanıtlaması gerektiğini söylemesi temel hukuki ilkelerle çelişmektedir. Her aklı başında insan bilir ki en temel hukuki prensip şüpheden mağdur yararlanır dedi. Ayrıca bildiride Grossi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetimlerinin 1/4'ünün İran'ın nükleer tesislerine odaklandığını ve İran'ın dünya üzerindeki nükleer tesislerin yalnızca %3'üne sahip olduğunu herkesten iyi bilmektedir ifadeleri kullanıldı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Irak'ın El Ah televizyonuna verdiği röportajda komşu ülkelerle yapıcı ilişkileri vurgulayarak Amerika ile devrim liderinin belirlediği çerçeve doğrultusunda hareket ediyoruz ve İsrail herhangi bir aptallık yaparsa bunun ağır bedelini öder dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahtarvanchi bölgedeki son gelişmeler özellikle Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Ravanchi, Suriye tarih boyunca iyi ilişkiler içinde olduğumuz önemli bir Müslüman ülkedir. Bu ülkenin gelişmelerini yakından takip ediyor, güvenlik ile istikrarın sağlanmasını umuyoruz dedi. El Ah televizyonu verdiği demeçte Ravanchi, tüm ülkeler Suriye'nin iç işlerine karışmamalı ve bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Ayrıca Suriye halkının özgür ve bağımsız seçimlerle kendi hükümetini seçme kararına da saygı duymalıyız. İran'ın Suriye yönelik politikasında herhangi bir farklılık olmadığını vurgulayan Ravanchi, bizim Suriye'deki varlığımız önceki dönemde Suriye hükümetinin talebi üzerine terörle mücadele çerçevesinde bir danışmanlık rolü ile gerçekleşmiştir diye konuştu. İran-Irak ilişkilerine de değinen Ravanchi, Irak ile bağımsız ve komşu bir ülke olarak iyi ilişkilerimiz var ve bu ilişkileri her düzeyde geliştirmek istiyoruz. İran asla Irak'ın iç işlerine müdahale etmez. Tüm gruplarla yasalar çerçevesinde ilişki yürütüyoruz dedi.
Lübnan ordusu İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ederek işgal altındaki topraklardan tamamen çekilmediğini vurguladı. Fars Tüdeğin Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre Lübnan ordusu düşmanın çekildi sınır kasabalarındaki askeri birliklerimizin konuşlanma faaliyetlerini tamamladığını duyurdu. Lübnan ordusu düşmanın işgal altındaki topraklarımızdan tamamen çekilme kararına uymadığını, uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve hala bazı sınır noktalarında konuşlandığını belirtti. Güvenlik kaynakları Siyonist ordunun çekilmesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerlerine dönen Lübnanlı vatandaşları işgalcilerin çeşitli yöntem ve tekniklerle bu bölgelere yerleştirdi, casusluk teçhizatlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı olan Kassam Tugayları bu sabah Gazze şeridine yönelik İsrail saldırısında İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen 4 İsrail esirin cenazesini Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla'da düzenlenen resmi bir törenle teslim etti. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri cenazelerin teslim töreninin İsrail işgal güçlerinin bölgeye düzenlediği baskın sırasında tahrip edip kazdığı Beni Süheyla mezarlığında yapıldığını aktardı. Kassam Tugayları teslimat alanında bir platform kurdu. Platformun arka planında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir vampir olarak tasvir edildiği bir afiş ve Bebas ailesinin fotoğrafları yer aldı. Afişte Arapça ve İngilizce olarak onları savaş suçlusu Netanyahu savaş uçaklarının füzeleriyle öldürdü ifadesi yazılıydı.
Siyonist çevreler 4 İsraillerin ölümünden Netanyahu hükümeti sorumlu tuttular. Fars Tüdeğin İrna'dan aktardığına göre Siyonist hükümet karşıtı çevreler Gazze'nin Han Yunus bölgesinde 4 İsrail esirin cenazelerinin teslim edilmesinin ardından Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'yu sert bir şekilde eleştirdi. Netanyahu esir takası anlaşmasını da engellemek ve esirlerin ölümüne sebep olmakla suçlandı. Siyonist medya gazetelerinden Haaretz, Hamas tarafından teslim edilen cenazelerle ilgili olarak bu tabutlar ihmalkarlığın sembolüdür. Sadece 7 Ekim'de değil, Netanyahu'nun kendi kurtuluşunu başkalarının hayatından ve savaşı barıştan üstün tutmaya devam ettiği her an yaşandığı ifadelerine kullandı.
Sırada bültenimizin son haberi var. İşgal rejimi ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik vahşi saldırıları sürüyor. İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik yoğun operasyonun 31. gününde işgalcilerin bölgedeki şehir ve kamplarına yönelik vahşi saldırıları devam ederken dün gece 3 Filistinli vatandaş şehit oldu. Yerel kaynaklar dün gece İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tubas kentinin güneyindeki El Fuara kampında bir evi kuşatması sonucu 3 Filistinli vatandaşı şehit ettiğini, Tul Kerem kampının içinden korkunç patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Avrupa bağımsız bir ordu kurmaktan aciz başlığı altında. Dışişleri Bakanı Radoslav Skorski, Birleşik bir Avrupa ordusunun asla gerçekleşmeyeceğini belirtti. Polonya Dışişleri Bakanı bu açıklamaları Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya yanıt olarak yaptı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında Avrupa kıtasının artık Amerika'nın desteğinden emin olamayacağını, ancak güçlü bir orduya sahip olduğunda Washington tarafından saygı göreceği gerekçesiyle bir Avrupa ordusu kurulmasını istedi. Zelenski, Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in konuşmasının Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkilerin değişmekte olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi ve savaşın 4. yıl dönümüne yaklaştığını belirterek dürüst olalım. Amerika, Avrupa'yı tehdit eden konularda hayır diyebilir, artık bunu göz ardı edemeyiz dedi. Amerikalı yetkililer son günlerde açıkça Washington'un artık sınır güvenliği ve Çin ile mücadele gibi başka öncelikleri olduğu için Avrupa'nın kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenmesini beklediklerini belirttiler. Trump geçen hafta Avrupalı yetkililere haber vermeden Putin ile 90 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Bu olay Avrupa'yı şoke etti ve Kiev'deki yetkililerin eleştirilerine yol açtı. Trump barış görüşmeleri yapılması durumunda Ukrayna'nın da bunun bir parçası olacağını söylüyor. Ancak bu ülkenin talepleri ne kadar ileriye götürebileceği belli değil. Avrupalı hükümetler NATO paktının kurulduğundan bu yana Amerika tarafından bu kadar aşağılanmamıştı. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Fransa ve bazı Avrupa ülkeleri NATO'nun varlık felsefesinin sona erdiği ve bağımsız Avrupa güvenlik düzenlemeleri oluşturulması gerektiği yönünde sesler yükselmeye başladı. Ancak Amerika hala Avrupa'nın NATO'nun güvenlik şemsiyesine ihtiyacı olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu.
1990'ların başlarındaki kanlı Balkan Savaşları ise Avrupa devletlerine, Avrupa krizlerini yönetmek ve güvenliklerini sağlamak için Amerika'ya ihtiyaç duyduklarını kanıtlama fırsatını Amerika'ya verdi. Amerika, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ve Doğu Avrupa'daki komünist hükümetlerinde çöküşünün ardından Avrupa içindeki bölünmeyi de göz önünde bulundurarak NATO'yu küresel bir polis gücüne de dönüştürmeyi ve NATO'nun varoluş felsefesi için yeni bir temel oluşturmayı amaçlayan NATO şemsiyesini genişletme stratejisini benimsedi. Böylece NATO paktının üye sayısı 32'ye yükseldi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından 3 yıl sonra Avrupa Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşüyle Amerika'nın aşağılaması ile ve belirsiz bir durum ile karşı karşıya kaldı. 3 yıl önce Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme getirerek Putin'i kışkırtarak Avrupa'yı NATO paktı aracılığıyla Rusya ile vekalet savaşı başlatarak Amerika ile uyum ve işbirliği içinde bir duruma soktu. Rusya'nın Avrupa'ya petrol ve gaz ihracatı kesildi ve sadece Ukrayna değil, Avrupa'da enerji fiyatlarındaki artış ve bunun Avrupa ekonomilerindeki büyüme oranlarındaki düşüş üzerindeki etkisi nedeniyle ağır bir bedel ödedi. Şimdi Amerika, 3 yıl öncekinden farklı olarak Ukrayna'daki Rusya ile savaştan hiçbir kazanım elde etmeden, Rusya ile uzlaşma ve Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki işgalini kabul etme peşinde. Donald Trump, Ukrayna savaşını sona erdirmek için Rusya ile uzlaşma yolunda Ukrayna hükümetine ve Avrupa hükümetlerine de hesaba katmamıştır. Zelenski bu koşul altında bir Avrupa ordusu kurulmasının gerekliliğinden de söz etti. Oysa herhangi bir toplu güvenlik paktının temelinde ortak bir dış ve güvenlik politikası yatmaktadır. Avrupalı devletler son 3 yılda güvenliklerinin de en büyük tehditlerinden birinde de ortak bir siyasi ve güvenlik yaklaşımına da sahip olmadıklarını da gösterdiler. Birlik içinde ise bölgesel güvensizliklerden ve rekabetlerden tarihi kinlere ve hatta üye ülkeler arasındaki bazen jeopolitik çıkar çatışmalarına kadar Avrupa entegrasyon projesini ve ortak güvenlik politikasını etkileyen ve Lisbon Anlaşması'nın bu bölümünün asgari dikkat ve bütçe ile de ilerlemesine neden olan başlıca engellerdir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika ve Ukrayna ilişkilerindeki gerginlik etrafında. Amerika, yeni yönetiminin Ukrayna'yı eleştirmeye devam etmesinin ardından Amerikan Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı nadir bir açıklamada Ukrayna'daki savaşın başlamasından Ukraynalı yetkilileri sorumlu tuttu. Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin düşük popülaritesine değinerek ülkede cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmamasını eleştirdi. Bu açıklamalar Trump'ın Rusya'ya yakınlaşma ve Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki cephelerdeki mevcut durumu kabul etme çabalarıyla eş zamanlı olarak ülkenin, hükümetin, özellikle de Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın popülerliğini ve meşruiyetini sorguladığını gösteriyor. Bu benzeri görülmemiş açıklamalar Zelenski'nin Amerikan yönetiminin Suudi Arabistan'da Rus hükümeti temsilcileriyle müzakere yaklaşımını şiddetle eleştirmesi ve Ukrayna'nın kendisinin katılmadığı müzakerelerin sonuçlarını tanımayıcı konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi. Daha önce de Ukrayna Cumhurbaşkanı Kiev'in Trump'ın Ukrayna'nın ender kaynaklarına el koyma planını sıcak bir şekilde karşılamadığını gösteren açıklamalar yapmıştı. Trump, Ukrayna'nın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sırasında Amerika'nın Kiev'e sağladığı 500 milyar dolarlık yardım karşılığında madenlerini Amerikalılara devretmesi gerektiğini söylemişti. Hali hazırda Washington ve Kiev arasındaki ilişkiler beklenenden çok daha derin, gergin ve kötüleşiyor. Trump yeniden başkanlık görevine gelmeden önce Amerika'nın Joe Biden'ın başkanlığı döneminde olduğu gibi Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'daki savaşı sürdürmek için harcamayacağı konusunda uyarmıştı. Ancak Trump'ın Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhakını kabul etmesi, Ukrayna'nın NATO üyeliğini gerçekçi bulmaması, savaşın başlamasından Ukrayna tarafını sorumlu tutması ve Ukrayna'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmaması konusunu gündeme getirerek Zelenski'nin tasfiyesine zemin hazırlaması da beklenmiyordu.
Özellikle de Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinde ilerleyişe devam ederken ve haber kaynaklarına göre sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da silah stokları da tükenmeye yüz tutmuşken bu durum Ukrayna'da çok kötü bir duruma da sokuyor. Bir yandan Ukrayna Amerikan yardımlarının devamı olmadan hayatta kalma şansına da sahip olmayacak, hatta Avrupa bile tek başına Ukrayna'ya yardım edemeyecektir. Öte yandan Kiev'in Washington'un şartlarına boyun eğmesi, Ukrayna'nın doğal kaynaklarının yağmalanmasına ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine de yol açacaktır. Daha da acı verici olanı da Ukrayna'nın NATO yanlısı akımının NATO üyeliği umuduyla ve Amerika liderliğinde Batı'nın siyasi, ekonomik ve silah yardımlarına güvenerek Rusya ile çatışma yolunu seçmiş olmasıdır ki bu da önce Kırım Yarımadası'nın kaybına ardından Ukrayna'nın doğu ve güneyindeki dört bölgenin işgaline yol açmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Agah gazetesi devrim muhafızları hava uzay komutanından naklen Sadık Vat 3 operasyonun yakında gerçekleşeceğini söylediğini, Pekin'in Riyad'da Amerika ve Rusya arasındaki görüşmeyi olumlu karşıladığını, Siyonist rejimin Suriye topraklarında 7 askeri üst kuracağını belirtiyor. Keyhan gazetesi devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin Filistin İslami Cihat Hareketi yetkililerini kabulündeki açıklamalarını kısaca şöyle aktarıyor.
Devrim lideri Amerika'nın Gazze ve Filistin ile ilgili aptalca planlarına işaret ederek bu planlar başarısız olacak. 1,5 yıl önce direnişi yok edeceklerini iddia edenler şimdi küçük direniş gruplarından kendi esirlerini teslim alıyor ve çok sayıda Filistinli esiri serbest bırakıyorlar dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyaden Nehale ve beraberindeki heyet İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile bir araya geldi. Ayetullah Hamenei bu görüşmede Gazze'deki direnişin zaferini kutlayarak Filistin direniş liderleri ve mücahitlerinin düşmana karşı birlik ve bütünlük içinde durarak imza attıkları büyük iş, karmaşık müzakere sürecini yürütmeleri ve de halkın sabır bir direnişi, bölgede direnişi onurlandırdı ifadelerini kullandı. Devrim lideri, İslami direnişin ve Gazze halkının Siyonist ve Amerikalı düşmana karşı kazandığı zaferi muazzam olarak nitelendirerek bu zafer direniş mücadelelerinde yeni bir kriter belirledi, dedi. Ayrıca Siyonist esirlerin direniş tarafından teslim edilme şeklinin tüm dünyanın gözleri önünde direnişin büyüklüğünü ortaya koyduğunu vurgulayan Ayetullah Hamenei, şu anda dünya kamuoyu Filistin'in lehinedir ve bu şartlar altında direniş ve Gazze halkının onayı olmadan hiçbir plan başarıya ulaşamayacaktır, dedi. Görüşmede Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyaden Nehale Gazze'deki büyük direniş zaferini devrim liderine tebrik ederek bu başarının İran İslam Cumhuriyeti'nin sürekli desteği ve şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın rehberliği sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
Efkar gazetesi hükümet sözcüsünün başka bir ülkenin İran ve Lübnan hakkında karar verilmesine izin vermeyeceklerini söylediğini, Lübnan'da 3 erk başkanlarının Siyonist rejimin tamamen geri çekilmesini vurguladıklarını ve Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı'nın Hazar Fars Körfezi koridoru altyapısının geliştirilmesi için hazır olduklarını belirttiğini ilk sayfadan veriyor. Kudüs gazetesi Cumhurbaşkanı'ndan naklen Sudan ile ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Mesut Pezeşkian Salı günü Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif ile yaptığı görüşmede İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasındaki ilişkilerin genişletilmesi gerektiğini vurguladı ve İslam ülkelerinin birbiriyle ilişkilerinde gerginlik ve ilişki kesintisi yaşaması için hiçbir neden yok. Bu nedenle İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz ifadesini kullandı. Bu görüşmede Sudan Dışişleri Bakanı Ali Yusuf El Şerif de İran ile Sudan arasındaki ilişkilerin yeniden kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu görüşmede Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın sıcak selamlarını size iletmek istiyorum ve Hartum'da sükunet sağlandıktan sonra ülkemize gelmenizi rica ediyorum dedi.
Tahran Radyosu.
Cumhuri İslami Gazetesi 250 uluslararası kurumun Siyonist rejime yaptırım uygulanmasını istediğini, Hazar Denizi ekonomi oturumunda deniz su seviyesinin alçalmasından duyulan endişenin belirtildiğini, Dışişleri Bakanı'nın İran'ı bölge gelişmelerinden silme siyasetinin başarısız olduğunu belirttiğini duyuruyor. Horasan gazetesi işgal güçlerinin Gazze'de camilerin %89'unu yıktığını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail işgalci güçlerinin Gazze şeridindeki camilerin %89'unu yok ettiğini ve dini vakıf sektörüne yarım milyar dolardan fazla maddi zarar verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada işgalci güçlerin fırlattığı füzeler ve bombalar nedeniyle Gazze'deki 1244 camiden 1109'unun tamamen veya kısmen tahrip edildiğini belirtti. Bunlardan 834 cami tamamen yıkılarak enkaza döndü, 275 cami ise ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bu durumun dini ibadetlerin ve namazların düzenli bir şekilde yerine getirilmesini doğrudan etkilediği ifade edildi. Bakanlık işgalci güçlerin Gazze'li sivillerin üzerine camileri bombaladığını ve Tabiin okulu mescidinde ibadet edenlerin doğrudan hedef alındığını vurguladı. Ayrıca Gazze'nin en büyük tarihi camisi olan El Ömeri Camisi'nin de saldırılar sonucunda tamamen yok edildiği bildirildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Bazen tarih içinde karanlık ve anlatılmamış perdeler barındırır. Gün yüzüne çıktıklarında geriye yalnızca ağır ve şaşırtıcı bir sessizlik bırakır. Bu podcast'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün eylemlerinden bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Kalk ve Önce Sen Öldür isimli podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'te çağdaş tarihin en karanlık bölümlerinden biri olan Siyonist rejimin terör eylemlerinin nasıl gerçekleştiğine değinmek istiyoruz. Bu anlatım Ronen Bergman'ın aynı adlı kitabına dayanmaktadır. Bu eser, bin gizli ajan ve siyasi figürle yapılan röportajlar ile binlerce gizli belgenin incelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bergman cesur kalemiyle dehşet verici bir istatistiğin perdesini aralıyor. Siyonist rejim kuruluşundan 2018 yılına dek 2700'den fazla suikast operasyonu gerçekleştirmiştir. Bu rakama dünyada hiçbir ülke yaklaşamamıştır. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. El Al Hava Yolları'na ait 426 numaralı uçuş 23 Temmuz 1968'de Greenwich saatine göre 22.30'da Roma'daki Leonardo da Vinci havalimanından havalandı. İçinde 38 yolcusu bulunan Boeing 707'nin 12 yolcusu ve 10 mürettebatı İsrailliydi. Planlanan uçuşa göre saat 01.18'de Tel Aviv Havalimanı'na iniş yapması gerekiyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Uçuşun yaklaşık 20. dakikasında uçakta bulunan 3 Filistinli'den biri pilotun bulunduğu kabineye girdi. Pilotlar başlangıçta onun bilinçsiz bir halde olduğunu düşündü ve hostesten onu dışarı çıkarmasını istedi. Ancak o bir silah çıkararak doğrudan pilota doğrulttu. Uçuşun yardımcısı pilotu Mao Porat silahı düşürebilmek için ona bir darbe indirdi. Ancak saldırgan silahın kabzası ile Porat'ın kafasına vurdu ve onu yere savurdu. Ardından Filistinli saldırgan eline bir el bombası aldı. İşte o an uçağın kaptanı hızla tepki göstererek ona istediği yere iniş yapacağını söyledi. Saat 23.07'de Roma'daki kontrol kulesi uçağın rotasının Cezayir'e yönlendirildiği mesajını aldı ve nihayetinde uçak Cezayir yetkililerinin onayı ile saat 00.35'te bu ülkenin havalarına iniş yaptı. Üç Filistinli hiçbir kan dökülmeden uçağın kontrolünü ele geçirdi ve sembolik bir hareket olarak Filistin davasına da destek amacıyla uçuşun adını Filistin Özgürlüğü 707 olarak değiştirdi. İnişin ardından insani haysiyetler göz önüne alındırılarak İsrail'i olmayan yolcular, kadınlar ve çocuklar hemen serbest bırakıldı. Ancak birkaç İsrailli mürettebat ve yolcu Filistin esirlerin serbest bırakılması için bir pazarlık unsuru olarak 3 hafta boyunca güvenli bir yerde tutuldu. Sonunda Siyonist rejimin hapishanelerinde bulunan 24 Filistin esirin serbest bırakılması ile birlikte onlar da özgür bırakıldı. Peki bu cesur eylemin arkasında kimler vardı? 426 sefer sayılı uçağın kaçırılması Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adlı yeni bir grup tarafından gerçekleştirilen şaşırtıcı bir eylemdi. Bu cephe Filistinli mültecilerden Lod kentinden George Habash ve Safet doğumlu Wadi Haddad tarafından 1967 Aralık ayında Şam'da kuruldu. Her ikisi de çocuk doktoru ve Ortodoks Hristiyandı ve Siyonist rejimin işgalleri nedeniyle vatanlarından sürgün edilmişlerdi. Cephe hızlı bir eylemle stratejik ve taktiksel bir zafer elde etmiş ve İsrailli uçak yolcularını rehin alma yeteneklerini ve Filistin davasına olan bağlılıklarını ortaya koymuştu. Bu cephenin faaliyetleri İsrail hükümetini bu örgütü resmen tanımamasına rağmen onlarla müzakere etmeyi zorladı. Ve nihayetinde mahkum takasını kabul etmek zorunda bıraktı ki daha önce böyle bir şeyin asla olmayacağını iddia ediyorlardı. 426 numaralı uçuş ileride yaşanacak olayların bir başlangıcıydı. Şimbet ve Siyonist rejimin ordusu İsrail topraklarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeyi son derece zor hale getirmişti. Ancak Arafat ve destekçileri Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dan çok daha büyük bir alan olduğunu fark ettiler. Filistin'in özgürlük mücadelesi her yerde sürdürülebilirdi. Sınırlar zayıf ve geçirgendi ve Batı Avrupa bu tür eylemleri önlemek için hazırlıksızdı. Öte yandan sol eğilimli öğrenci hareketleri Marksist eğilimli Filistinlilere sempati duyuyordu. Ve Avrupa'daki bazı aktif gruplarda lojistik ve operasyonel açıdan Filistinlilere destek sağlıyordu. Tüm bunlar İsrail istihbarat toplumu için büyük bir meydan okuma oluşturdu. Belki de Filistin meselesi yalnızca İsrail tarafından işgal edilen topraklarla sınırlı olsaydı, Siyonistler için Filistinli direnişçileri ortadan kaldırmak daha kolay görünürdü. Ancak artık savaşın cephesi dünya kadar genişti ve ana hedefler Siyonistlerdi. Bir yıl önce yaşanan 426 sefer sayılı uçuş olayından sonra Amerikan TWA hava yollarına ait 840 sefer sayılı uçak 120 yolcusu ile Los Angeles Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın varış noktası Tel Aviv'di. New York'ta kısa bir duraklama yaptı ve yakıt ikmali için Roma Havalimanı'na indi. Atina'daki son kısa duraktan yarım saat sonra Roma'dan uçağa binen 4 Filistinli direnişi eylemlerine başladı. Yeni bir fırtına kopmak üzereydi. 4 Filistin direnişçiden biri kabin memurunu kokpit kapısını açmaya zorladı. Uçuşun yardımcı pilotu Harry Oakley karşısında bir adamın arkasında duran elinde el bombası olan bir kadını görünce şoke oldu. Uçuş ekibinden Margarita Johnson şöyle diyor. O kadın son derece şık. Baştan başa beyazlara bürünmüştü. Büyük bir şapka, tunik ve beyaz pantolon. Uçağın erkek kabin görevlilerinden biri şöyle dedi. O hanımefendi pilota rotayı değiştirmesini ve Hayfa semalarında uçmasını emretti. Burası benim doğduğum yer ve Siyonistler benim oraya geri dönmeme izin vermiyorlar dedi. Sizde o kadın kimdi? Beyaz kıyafetli kadının Leyla Halit'ti. 1944 yılında Hayfa'da doğmuştu. Siyonistlerin saldırısı ve bu liman kentini işgal etmelerinin ardından milyonlarca Filistinli mülteci gibi onun ailesi de yeniden geri dönebilecekleri umuduyla Lübnan'a kaçtı. Ancak yeni kurulan İsrail rejimi mültecilerin geri dönüşünü sonsuza dek engelledi. Leyla, Güney Lübnan'daki Sur şehrinde kalabalık bir mülteci kampında büyüdü. Siyasi meselelerle genç yaşta tanıştı ve 15 yaşında Ürdün'de faaliyet gösteren seküler sosyalist bir pan-Arabizm hareketine katıldı. Bu hareketin lideri George Habash'tı ve daha sonra Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ni kurdu. TWA 804 sefer sayılı uçuş Leyla Halid'in ilk deneyimi değildi. O 18 Şubat 1969'da İsrail'in El Al Hava Yolları'na ait bir Boeing 707 uçağının kaçırılması planının hazırlanmasına da katıldı ve diğer bazı saldırılarda da doğrudan veya dolaylı olarak yer aldı. Ancak TWA 840 uçağının kaçırılması onu dünya çapında ünlü yaptı. TWA 840 uçağı İsrail rejimi tarafından işgal edilen topraklar üzerinde gösteri uçuşu yaptıktan sonra İsrail savaş uçaklarının eşliğinde güvenli bir şekilde Şam'a indi. Tüm yolcular ve mürettebat 2 kişi hariç derhal serbest bırakıldı. Bu iki İsrailli 3 ay boyunca tutuldu ve daha sonra Suriye askerleriyle yapılan bir takas anlaşması ile serbest bırakıldı. Suriye istihbarat güçleri de uçak kaçıranların güvenli bir yere götürdü. Bu olayın ardından Leyla Halit, dünyanın en tanınmış kadın direnişçisi olarak ün kazandı. Leyla Halit'in şöhreti hızla yaydı, öyle ki fotoğrafı birçok makalede yayınlandı ve adı Filistinli direnişçilerin özgürlük şarkılarında anılmaya başlandı. O dönemde yayınlanan en ünlü fotoğraflarından biri elinde bir Kalaşnikov tutu, siyah saçlarının açık olduğu ve ilginç bir yüzük taktığı bir posterdeydi. Kendisinin belirtine göre bu yüzüğü bir mermi çekirdeği ve el bombası primi ile yapmıştı. 6 Eylül 1970'te Halit ve destekçileri başka bir uçak kaçırma girişiminde bulundu. Bu olay Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından planlanan eş zamanlı uçak kaçırma operasyonlarının bir parçasıydı. Ancak bu kez Halit ve destekçisi başarılı olamadı. Halit'in destekçisi İsrail güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti ve Halit uçağın inişinden sonra Londra polisi tarafından tutuklandı. Bu sırada Halk Kurtuluş Cephesi'nin diğer 4 üyesi daha başarılı oldu. Pan Am, Swiss Air ve TWA hava yollarına ait olan uçakları kaçırdılar ve 3 gün sonra da Boğak'a ait bir uçağı kaçırarak Ürdün'e indirdiler. Bu eylemlerle Halit ve diğer birçok arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiler. Bu uçuşlardaki yolcuların tamamı 55 Siyonist Yahudi ve bir mürettebat üyesi hariç serbest bırakıldı. Daha sonra esirler Ürdün'ün başkenti Amman'a götürüldü. O dönemde Filistinliler Ürdün nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturuyordu ve bu ülkede Siyonistlerin işgaline karşı özgürlük hareketleri yaygındı. Ancak Kral Hüseyin Filistinli direnişçilere karşı büyük bir ihanet gerçekleştirdi. Aynı yılın Eylül ayının ortalarında Ürdün ortasında polisine ve güvenlik güçlerine Yasir Arafat'ın güçlerine karşı en acımasız şekilde saldırmaları ve hepsini öldürmeleri emrini verdi. Bu ay Filistinler için Kara Eylül olarak anıldı, zira binlerce Filistinli öldürüldü ve El Fethi Lübnan'a taşınmak zorunda kaldı. Burada kalan güçlerine yeniden örgütlediler. El Fethi ve onun kodları hızla yeniden organize oldu ve Siyonist işgalcilere karşı yeni bir eylem dalgası başlattı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin üyelerinden Bessam Ebu Şerif şöyle diyor: "Amacımız Ürdün'den sürülmenin bizi asla zayıflatmadığını göstermektedir."
...28 Kasım 1971'de yani Ürdün Başbakanı Vasfi Tel'in Filistinlilerin öldürülmesi emrini vermesinden tam bir yıl sonra Tel Kahire'de vurularak öldürüldü. 2 ay sonra İsrail'le işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 5 Ürdünlü idam edildi. Bu silahlı kişiler Kara Eylül örgütü adı altında birçok eylem gerçekleştiren ve El Fethi'nin sürekli değişen bir kolu olan bir gruptu. Mossad çok kısa sürede bu örgütün varlığını fark etti. Bu grubun lideri Ebu İyad olarak bilinen Salah Halef'ti. Daha önce de El Fethi'nin istihbarat birimi Rast'ın başındaydı ve çatışmaların içinde yer alarak askerlerine moral vermeye çalışıyordu. Salah Halef, Filistin'in düşmanlarını yeniden tanımlama yoluna da gitti. Ona göre en büyük düşman İsrail rejiminin ana destekçisi olan Amerikan emperyalizmiydi. Bundan sonra bölgedeki işbirlikçi ve kukla Arap hükümetleri de geliyordu ve nihayetinde İsrail hedef alınıyordu. 8 Mayıs 1972'de 4 Filistinli, 94 yolcu ve 7 mürettebat taşıyan Belçika'nın Sabena hava yollarına ait olan bir uçağı kaçırdı. Uçak Brüksel'den Tel Aviv'e gidiyordu. Yolcuların yarısından fazlası İsrailli veya Yahudiydi. Uçak Lod Havalimanı günümüzdeki Ben Gurion Havalimanı'na indiğinde 4 Filistinli İsrail'de tutuklu bulunan 315 arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Ancak İsrail ordusu uçaklara yer hizmeti sağlayan personel kılığında beyaz üniformalar giyerek ve 22 kalibrelik Beretta tabancalarla uçağa yaklaştı. Ardından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne bağlı Filistin'in güçleri saldırdı. Onlardan bazıları şehit olurken bazıları da yaralandı. Bu sırada bir kadın yolcu öldü. İki kişi de yaralandı. Ayrıca İsrail'i yeni bir asker de Filistinli güçlerden birinin açtığı ateş sonucu hafif şekilde yaralandı. O askerin adı Benjamin Netanyahu idi. Sabine operasyonu yüzeysel olarak İsrailler için bir zafer gibi görünse de Filistinler de asıl stratejik hedeflerine ulaşmayı başardı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin komutanlarından biri şöyle dedi. Bütün devrimciler bir gün boyunca nefeslerini tutup işgal altındaki Filistin'deki havalarında neler olacağını beklediler. Tüm dünya bizi izliyordu. Bu devrimcilerin birçok kısa süre içinde Filistin davasını desteklemek için protestolar düzenledi ve Siyonist işgalcilere karşı yeni bir saldırı dalgası başladı. Kara Eylül örgütünün bir üyesine göre örgüte katılmak isteyenlerin neredeyse tamamı başvurularında şu cümleyi kuruyordu. Sonunda sesimizin dünyada duyulmasını sağlayacak bir yol buldunuz. Evet arkadaşlar, tarih bir milletin vücudunda açılan, bazen sessizliğin ve çarpıtmanın gölgesinde unutulan ama asla iyileşmeyen yaraların şahididir. Tüm bu anlatılanlar Filistin halkının Siyonist rejimin onlarca yıldır uyguladığı işgal, cinayet, baskı ve örgütlü suçlara karşı tepkilerinin sadece küçük bir kısmıydı. Bu tepkiler kendi tercihleriyle değil, zorlama ve sistematik baskıya karşı savunma amacıyla ortaya çıkmıştı. Mücadele politikası hiçbir zaman şiddeti meşrulaştırmak anlamına da gelmiyor ve gelmeyecektir. Ancak saldırganlığın görmezden gelindi, işgalin de hak sayıldığı bir dünyada özgürlük mücadelesi kaçınılmazdır. Tarih, mazlum milletlerin iradesinin eninde sonunda kurtuluşa ulaşacağını defalarca göstermiştir. Filistin mücadelesi bir saldırganlık eylemi değil, Siyonist rejimin 10 yıllardır uyguladığı insan hakları ihlalleriyle işgale ve devlet terörüne bir yanıtır. Medya güçlerinin gerçeği çarpıtmaya çalıştığı bir dünyada bizim görevimiz unutulmuş anlatıların duymak ve yeniden anlatmaktır. Adalet susturulamaz ve gerçek ne kadar gizli olursa olsun elinde sonunda yol aşikar olurdur. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar bir haber olunca edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde su krizinin dünya toplumunu yaşanacak muhtemel savaşlarla tehdit ettiğini belirterek ciddi su kriziyle karşı karşıya olan bazı bölgelerden örnekler verdik. Fakat söz konusu krizleri azaltma yollarını ele almadan önce mavi kürenin su kaynakları ve miktarlarını ele alalım ve böylece su savaşlarının neden yaşandığı veya yaşanacağını anlamış olacağız.
Yer küresi yüzeyinin yaklaşık %72'si su ile kaplıdır. Fakat bu suların %97'si tuzludur ve içmeye elverişli değildir. Dünyadaki tatlı suların yaklaşık 2/3'ü ise kutuplarda ve buzullar halinde bulunuyor. Bu yüzden dünyadaki tatlı suların neredeyse %1'inden daha az miktarı elimizin altında bulunuyor. Dünyadaki su kaynakları 3'e ayrılır. Deniz ve okyanuslar, karada bulunan sular ve atmosferdeki sular. Okyanuslar ve buzullar suların %99,6'sını oluştururken insanın kullanımı için elverişli değiller. Bu arada karadaki suların miktarı da yaklaşık %2,4'tür. Dünyada su döngüsü yaklaşık aynı oranda gerçekleştiği ve yaklaşık 486 milyar kilometre küp olduğu tahmin ediliyor. Bu döngünün sonucu olan su ise serbest sular olarak bilinen okyanus ve denizlerin dışında ve tatlı su olarak biliniyor. Bu su tarım ve endüstri alanında ve içme suyu olarak kullanılıyor. Yağışlardan oluşan yüzeysel sular ise nehirlerin akması ve yeraltı suların kaynağıdır. Böylece baraj, kanal, kuyu ve kehrizlerin inşası ile kullanıma elverişli hale getiriliyor.
Her bölgede yenilenebilir su kaynakları genellikle su döngüsü oranına göre hesaplanıyor ve genelde nehirler ve yeraltı suların yıllık ortalamalarından uzun vadede, örneğin 10 yıllık bir döneme göre hesaplanıyor. Her bölgede suların kullanma yapısı, suyun varlığı ve ona ulaşılabilmesi, teknoloji kullanımı ve verimliliği için kaynakların ve tesislerin varlığına bağlıdır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kişi başına yenilenebilir su miktarı ise çok dengesizdir. Hatta her bölgedeki çeşitli ülkeler bile kendi toprakları içinde de aynı sorun ve dengesizlik yaşanıyor. Örneğin Arap ülkelere yıllık kişi başına yenilenebilir su miktarı 1175 metreküp ile en düşük su kaynaklarına sahipken bu miktar ülke içinde de eşit ve homojen bir şekilde dağılmamıştır. Bu konuda Moritanya, Irak ve Suriye'de de değinebiliriz. Bu ülkelerde yıllık kişi başına düşen yenilenebilir su miktarı ise 2500 metreküpün üzerindedir. Buna karşın Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerde bu miktar 100 metre küpün altındadır.
Bir başka örnek ise Asya'nın güneyinde Hint Okyanusu kıyısında ve en önemlisi Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan ve İran'da yaşanıyor. Gerçi bazı uluslararası kurumlar, örneğin Dünya Bankası, İran'ı bu kategoriye almıyor. Fakat her halükarda bu ülkeler dünya nüfusunun yaklaşık 1,7 milyarını içinde barındırıyor. Yani dünya nüfusunun %23 kadarı bu bölgede yaşıyor. Bölgede nüfus artışı veya hatta sabit kalması varsayımı ile mevcut yıllık kişi başına düşen ortalama su miktarı 2450 metreküptür. Fakat her yıl daha da azalmaktadır.
Asya'nın güneydoğusu Endonezya, Tayland, Burma, Filipinler, Kamboçya, Vietnam ve birkaç küçük ülkeden oluşuyor. Bu bölgede kişi başına yıllık tatlı su oranı 10.464 metreküp olarak Asya'nın diğer bölgelerinden çok daha fazladır. Bölgenin birçok adasındaki elverişsiz hava şartları ve yaşanan
tayfun ve kasırgalar, ayrıca bazı ülkelerde fiziki ve ekonomi altyapıların zayıf olması veya hatta olmayışı ise söz konusu su kaynaklarını gıda üretimi için kullanabilmeyi engelliyor. Asya'nın bu bölgesindeki önemli nüfus merkezleri olan Endonezya ve Filipinler'de bu miktar sırası ile 8179 ve 4953 metreküp yenilenebilir yıllık su miktarıdır. Asya'nın doğusunda Çin, Kore, Moğolistan ve Japonya toplam nüfusu yaklaşık 1 milyar 590 milyon olarak tahmin ediliyor ve yenilenebilir yıllık su miktarı ise 2126'dır. Fakat buna karşı Batı Avrupa'da bulunan Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Lüksemburg arasında Avusturya yıllık ortalama yenilenebilir su miktarı 9180 metreküp, Almanya ise 1860 metreküp ile en yüksek ve en düşük su miktarına sahiptirler.
Tahran Radyosu.
Görüldüğü gibi dünyada farklı iklimsel şartlar ve suya ulaşma oranı suyun kullanım ve tüketiminde en önemli etkendir. İklim şartlarına ilaveten ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, teknoloji düzeyi, tarım modeli, nüfus yoğunluğu gibi diğer farklı etkenler doğal kaynaklardan su tüketiminin nicelik ve niteliğinde etkilidir. Su kaynaklarının tüketilmesi yeraltı, nehir, deniz ve göl ve barajlar ya da direkt olarak yağışlardan olabilir. Uluslararası metinlerde yeraltı ve yerüstü sulara mavi su ve direkt yağış suyuna da yeşil su adı veriliyor. Afrika kıtası yıllık ortalama yenilenebilir 5195 metreküp suya sahipken sadece 191 metreküp kullanmıştır. Kıtada dağınıklık ve gereken istatistiklerin olmayışı nedeniyle tüm ülkelerin bu konudaki durumunu incelemek imkansız görünüyor. Fakat yine de hali hazırda Afrika'da Mısır yeşil su kaynaklara sahip değilken en fazla su tüketim miktarına sahiptir.
Tabii ki Asya'nın büyük ülkelerindeki su tüketim durumu pek umut verici değildir. Bu ülkeler dünya nüfusunun en az 3 milyarını barındırırken ortalama olarak düşük su tüketim miktarına sahip oldukları görülüyor. Ve bu da su kaynakları özellikle toprak gibi tarım kaynaklarının buralarda az olduğunu yansıtıyor. Aynı şekilde bir birim su tüketimine karşı üretilen enerji ise iklim, nüfus, tarım modeli ve tüketim modeline bağlıdır. Örneğin Avustralya zengin kaynak ve nispeten az nüfus nedeniyle kişi başına ortalama 1145 metreküp su tüketirken tarım alanında 1161 dolar katma değer oluşturmuştur. Fakat Asya'da seçilen ülkeler arasında Arabistan en az ve Endonezya'da en yüksek yağış oranına sahipken FAO verilerine göre Arabistan yenilenebilir su kaynaklarından 9 kat fazla su tüketiyor. Fakat aynı zamanda Fars Körfezi kıyısı diğer ülkeler gibi çok net bir şekilde gıda ithalatçısı bir ülkedir.
Şimdi çok farklı iklimleri olan fakat nispeten yeterli su kaynaklarına sahip olan Avrupa'ya gidelim. Kıtanın güneyinde bulunan ülkelerin daha çok su tükettikleri biliniyor. Türkiye ve İspanya dışında diğer ülkeler tarım için nispeten daha az su tüketiyorlar. Bu da sıcaklık ve iklim şartlarından kaynaklanıyor. Almanya tarım için nispeten daha az su tüketiyor ve tükettiği suyun %82'si endüstri alanında kullanılıyor. Aynı zamanda bu ülkede tüketilen suyun %80'i yüzeysel sulardandır. Bu ülkeler tüm gıda maddelerinde hem ihracatçı ve hem ithalatçı durumdalar. Bu ticari ilişki ise Avrupa Birliği üyeleriyle gerçekleşmektedir. Avrupa ülkelerinin çoğu endüstri ve hizmet eksenli ekonomi sistemine sahiptirler. Üstelik gıda üretimi için gereken su ve uygun iklime sahip olmaları ve de teknoloji ve yatırım açısından çıkmazda olmadıkları nedeniyle genelde vatandaşlarına gıda enerji üretim fazlası yaşıyorlar. Avrupa ülkeleri arasında yenilenebilir suya göre en fazla su tüketim oranına sahip olan ülke ise %28,6 oranı ise İspanya'dır. Fakat bu oran İsveç ve Rusya gibi ülkelerde %1,5'in altındadır. Toplam tüketime göre tarım için tüketilen su oranı ise en fazla 75 ve 64 ile Türkiye ve İspanya'ya aittir.
Amerika kıtası ise kuzey ve güney bölümleri ile mavi kürenin iki kuzey ve güney yarım kürelerinde yer alıyorlar. Kuzey bölümü Kanada, Amerika ve Meksika'dan oluşuyor. Amerika ise yılda yenilenebilir su kaynaklarının %15'ini kullanırken dünyada en büyük tarım üreticileri arasında yer alıyor. Yenilenebilir su kaynaklarından yıllık tüketim oranı kaynakta ve kullanımların sürdürülebilirliği için belirlenen bir kriterdir. Uluslararası kurumların raporlarına göre yılda yenilenebilir su kaynaklarından %40'ından fazlasını kullanan her bölge veya ülke su krizi eşiğindedir. Fakat bu ölçü tüm bölgeler için geçerli değildir. Zira coğrafi konum ve yağış miktarı su ile ilgili tüm veriler ve kriterlerin en önemli etken faktörüdür. Daha üst enlemlerde ve kutba yakın olan ülkeler ayrıca ekvator çizgisine yakın olan ülkeler daha fazla su kaynaklarına sahipken daha az tüketim miktarına sahiptiler ve genelde yeşil sudan yararlanabiliyorlar.
Fakat az yağışlı bölgelerde olan ülkeler mecburen daha fazla su tüketiyor ve genelde yeraltı sulardan yararlanıyorlar. Bu yüzden bu ülkelerde su tüketim oranı kritik durumdadır. Zira kaynağın beslenme miktarı tüketime oranla daha azdır. Mevcut bilgiler ve verilere göre ayrıca dünyada yenilenebilir su miktarı ve dünyadaki dağılım oranı dikkate alındığında Kuzey Afrika, Güney Batı Asya, Orta Asya ve bir nebze de Güney Avrupa bölgelerinin en düşük yenilenebilir su miktarına sahip oldukları ve nüfus açısından kalabalık bölgeler olmaları nedeniyle izledikleri su tüketim modelinin asla yararlarına olmadığı söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Veciz kelimeler, ilahi marif, fıkıh meseleler,
ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konular içerirken, insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcül Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşur. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekir. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekir. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın birinci hikmetli sözünde bu gibi fitnelere işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Emirül Müminin bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam iki yaşındaki deve yavruları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından suistimal edilemez. Bu hikmetli sözü anlamak için fitne ve ebnellabun kelimelerini açmak gerekir. Ebnellabun, iki yaşında olan erkek deve yavrusuna denir. Erkek olduğu için sağlayacak bir memesi yokken, üstelik güçsüz olduğu için binek olarak da kullanılamaz. Böylece ne sağılabilir ne de binilebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Zübeyirliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali aleyhisselam bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere karşı ayaklandı. İki taraf arasındaki savaşta birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki taraf meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözü, batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değil. Zira Allahu Teala Hucurat suresinin 9. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizde Hazreti Ali'nin vecizlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.